İnsan ve davranışı. Doğan Güceloğlu. 14. kaset B yüzü. Sayfa 289. 9. bölüm. Günlük yaşantımızda güdü ve heyecanlar. Bu bölümü okuduktan sonra şu soruların cevaplarını verebilmelisiniz. 1. Kaygı ve gerginlikle baş edebilir miyiz? Nasıl? 2. Engellenme günlük yaşantımızda ne gibi sorunlar yaratabilir ve bunlarla nasıl başa çıkabiliriz? 3. Kaç türlü saldırganlık vardır ve hangi durumlarda ortaya çıkar? 4. Acizlik ve duygusal çöküntünün kaynakları nelerdir ve günlük yaşantımızda bizi nasıl etkiler? 5. Niçin hayal dünyasına kaçarız ve kendi kendimizi yıpratıcı davranışlarda bulunuruz? 6. Stres nedir? Nasıl başa çıkılır? 7. Cinselliğin günlük yaşantımızdaki yeri nedir ve ne gibi bireysel farklar gözlenir? Güdü ve heyecanlar, hayvanların ve insanların çevreye uyum sağlamalarına ve böylece yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olur. Acıktığımızın ya da susadığımızın farkında olamadığımızı düşünün. Bu durumda sağlığımız mutlaka tehlikeye girerdi. Ayrıca korku heyecanını bilmeyen bir tür olsaydık, tehlikeli durumlardan sakınamaz ve daha erken yaşta yaşamımızı kaybederdik. Kızgınlık ve saldırganlık duyguları olmasa bize ait olanı koruyamaz, engellenme duygusu olmasa önümüze çıkan zorlukları aşamazdık. Cinsel güdülenmemiz olmasaydı insan soyunun sürdürülmesinden söz edilemezdi. 1. Giriş. Güdü ve heyecanlarımız uyum görevlerinin yanı sıra bazı sorunları da beraberlerinde getirirler. Çoğu kimsenin yaşamında yer alan olumsuz duygular, bireyin mutsuz ve verimsiz bir hayat yaşamasına yol açar. Bu bölümde bireylerin mutsuzluğuna ve başarısızlığına yol açan belli başlı heyecanları ele alıp, heyecanların ortaya çıkardığı sorunlarla başa çıkma yollarını tartışacağız. Önce güdü ve kaygı konusuyla ilgili bir soruyu ele alalım. Güdü ve kaygının derecesiyle bireyin başarısı arasında bir ilişki var mı? Bu soruyu cevaplamak için güdünün derecesiyle ilgili çalışmalara bir göz atalım. Sayfa 290. Yan başlık. Çok fazla güdülenebilir miyiz? Yerkes ve Dodson adlı iki Amerikalı psikolog, güdülenme derecesiyle davranışın verimi arasındaki ilişkiyi 20. asrın başlarında yayınladıkları bir araştırma ile incelemişlerdir. İsimlerin harflerini vermek istiyorum. Yerkes, Y-E-R-K-E-S, Dodson, D-O-D-S-O-N. Araştırma tarihi 1908. Ana metinden devam ediyoruz. Onların bulguları bugün Yerkes-Dodson ilkesi olarak bilinir. Bu ilke onların araştırmalarında yaptıkları gözlemleri özetler. Güdülenme derecesiyle yapılacak işin zorluk derecesi arasında ters bir ilişki vardır. Yapılacak iş mektubu zarfa koyup zarfı kapatma gibi basit ve kolaysa yüksek derecede güdülenme verimi arttırır. Yapılacak iş soyut matematiksel formüllerin irdelenmesi gibi bilişsel süreçleri içeren karmaşık bir durumu gösteriyorsa o zaman yüksek güdülenme verimi azaltır. Düşük derecelerdeki güdülenme daha başarılı olur. Bu bulguların günlük yaşamımızla ilgili önemli sonuçları vardır. Örneğin satranç oyunu konusunda yüksek derecede güdülü olmak sizin yararınıza olmaz. Arkadaşınızla satranç oynayacağınız zaman bunu hatırınızda tutun. Kazanıp kaybetmenin o kadar önemli olmadığı durumlarda daha iyi satranç oynayacağınızı hatırlayın. Genel olarak hatırlayacağınız ilke şu. Yapacağınız iş ne kadar bilgi ve akıl yürütmeyi gerektiriyorsa, sakin ve rahat bir zihinle o işe girişmek o kadar sizin yararınıza olur. Bahçeyi veya evi temizlemek, yemek pişirmek gibi pek dikkat gerektirmeyen basit işlerde güdülenme derecesinin yüksek oluşu, işin daha çabuk ve daha iyi yapılmasına yol açar. Öğrenci olarak sizin bu bulgulardan çıkaracağınız sonuç şu olabilir. Ders çalışırken kendinizi sakin tutun. Büyük bir heyecan içerisinde dersi anlamaya çalışmaktan sakının. Sakin bir tutum içinde çalışın ve sınavda ne not alacağınızı düşünmeyin. Başarınız daha fazla olur. Yan başlık. Kaygı ve öğrenme. Kaygı ve öğrenme arasındaki ilişki, güdülenme ve başarı arasındaki ilişkiye benzer. Öğrenilen malzeme basit ve kolaysa, yüksek kaygı derecesi bunun çabuk öğrenilmesine yol açar. Öğrenilen malzeme karmaşık ve zorsa o zaman yüksek kaygı öğrenmeyi zorlaştırır. Ganzer'in çalışmalarına göre yüksek kaygı gösteren kimseler bir işi yaparken çevrede bulunan yabancılar kendilerine bakıyorsa son derece etkilenirler. İsmin harflerini veriyorum. GANZER. Çalışma tarihi 1968. Devam ediyoruz. Başkaları tarafından gözlenirlerken bir işi başarmaya çalışan yüksek kaygılıların başarı dereceleri birdenbire düşer. Kaygı dereceleri düşük olanlar ise başkalarının kendilerini gözlemelerinden o kadar etkilenmezler. Amerika'da doktora programındayken kendi başından geçen bir olayı kaygı derecesiyle başarı arasındaki ilişkiye örnek olarak verebilirim. Amerika'ya gidip University of Illinois'de doktora programına kabul edildiğim ilk sömestr, mezuniyet sonrası düzeyinde 3 ders aldım. İlk haftanın sonunda öğrendiğim şu oldu. Her ders için ortalama haftada 100 sayfa okumam gerekiyordu ve okuduklarımdan sınavda sorumluydum. Büyük bir azimle sürekli okumaya ve özet çıkarmaya başladım. İkinci haftanın sonunda farkına vardığım ikinci acı gerçek şu oldu. Hiç yemesem, içmesem, uyumasam ve 24 saatimi okumaya ayırsam, okuma malzemesini bitirmem imkansızdı. Çünkü o zamanki İngilizce bilgim çerçevesinde saatte ancak 3 sayfayı okuyup özetleyebiliyordum. İlk tepkim telaş oldu. İkinci tepkim büyük bir karamsarlık ve duygusal çöküntü. Bana yardım eden hiç kimse yoktu. Karamsarlık içinde bir hafta geçirdikten sonra şu karara vardım. Bu İngilizce düzeyinde doktora programını bitirmem ve dereceyi alarak Türkiye'ye dönmem imkansız. Ne var ki okul beni programdan atıncaya kadar burada olmamdan faydalanarak verilen okuma malzemelerini anlamak amacıyla okuyup hem İngilizcemi ilerleteceğim hem de psikoloji konusunda bilgimi artıracağım. Bu kararı aldıktan sonra pek kaygılanmadan, telaşa kapılmadan ve oldukça rahat okudum. 6. haftada hocaların 3. hafta için verdiği malzemeleri okuyordum. Ancak şunu gördüm ki her okuduğumu daha iyi anlıyor ve hiçbir şeyi anlamadan atlamıyordum. 7. haftada iki önemli olayın farkına vardım. Okuduklarım birbirleriyle ilgiliydi ve daha önce verilen bir kitap ya da makaleyi anlamış olmam, daha sonra okuduğum yazıları daha kolayca anlamamda yararlı oluyordu. 2. Okuma hızımda bir artma olmuştu. Artık saatte 10 sayfayı özet çıkararak okuyabiliyordum. 10. haftanın sonunda diğer öğrencilerle olan mesafeyi kapatmaya başladım ve 16. haftanın sonunda 3 dersin ikisinden A, yani pek iyi, birinden de B, yani iyi alarak sömestri bitirdim. İlk sömestrideki bu deneyimim bana büyük bir ders oldu. Yukarıda anlattığım yaşantıdan sonra doktora programım boyunca not ve sınav sonuçlarına ağırlık vermedim. Doktoramı almış olduğuma kendi kendimi inandırdım. Ben bu programda derece için değil, öğrenmek için bulunuyorum ve öğrenmekten büyük bir zevk alıyorum diye düşündüm. Böylece başarılı veya başarısız olma konusundaki kaygım tamamen ortadan kalktı. Kendimi tümüyle öğrenmeye verdim. Zor gelen konularda uzun uzun düşündüm. Yan okumalar yaptım. Hocalara sorular sordum ve tamamıyla anlamadan hiçbir konuyu atlamadım. Sayfa 292. Başarıyla doktora programını bitirdiğim zaman nihayet ettim ve çok sevindim. Spielberger, Amerikan üniversite öğrencileri üzerinde araştırma yapmış ve okuma öğrenme kaygı derecesi arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını araştırmıştır. İsmin harflerini vermek istiyorum. SPIELBERGER. Araştırma tarihi 1962. Devam ediyoruz. Sonuçta çok düşük ve çok yüksek yetenekli kimselerde kaygı ve derecesiyle akademik başarı arasında bir ilişki bulunamamıştır. Ancak öğrencilerin büyük bir çoğunluğunu oluşturan orta yetenekli kimselerde yüksek kaygı öğrencinin akademik başarısını düşürmüş ve az kaygılı öğrenciler daha başarılı olmuşlardır. Spielberger'in bulgusu benim kendi üzerimde yaptığım gözlemi desteklemektedir. Sınav kaygısı eğitim başarısı yönündeki en ciddi engeldir. Türkiye'de üniversite giriş sınavında hazırlanan 4.711 öğrenci üzerinde yapılan bir araştırmada öğrencilerin sürekli kaygı düzeylerinin ameliyat olacak hastaların kaygı düzeyinden daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Eğitimcilere ve ailelere üniversite giriş sınavından hazırlanan öğrenciler için güdülenme aracı olarak kaygı yükseltici yaklaşımlardan uzak durmaları önerilir. Sınava hazırlananlara kaygıyla başa çıkacak teknikleri okul rehberlik servislerinin öğretmenleri büyük önem taşımaktadır. Bu kısmı bitirmeden önce şu önemli noktayı belirtelim. Bu bölümde günlük yaşamda karşılaştığımız normal güdülenme ve heyecan sorunlarıyla ilgileniyoruz. Güdü ve heyecanla ilgili sorunlar büyüyebilir ve önemli davranış bozukluklarına dönüşebilir. Davranış bozukluklarıyla ilgili kuramları ve bunların terapi yöntemlerini 13. ve 14. bölümlerde ayrıntılarıyla ele alacağız. Bu bölümde günlük yaşamda karşılaştığımız türden sorunlarla ilgileneceğiz ve onlarla baş etme yollarını tartışacağız. Alt ana başlık 2. Kaygı ve gerginlikle başa çıkma yolları. Kaygı, zannettiğimizden daha da yaygın olarak günlük yaşantımızı etkiler. Çevrenizdeki bazı kimseleri vesveseli, sürekli endişe içinde olan kimseler olarak tanımlayabilirsiniz. Kendiniz de zaman zaman kaygıya kapılmış ve iş göremez hale gelmiş olabilirsiniz. Acaba okulun giriş sınavını kazandım mı? Acaba ev zamanında sıtılacak mı? Maaşlarda bir artış olacak mı? 2 gün önce kafelerde bana gülümseyen kız beni tekrar gördüğünde tanıyacak mı? Türünden sorular bizde zayıf veya kuvvetli derecelerde kaygı ve gerginlik yaratabilir. Kaygı durumlarıyla nasıl başa çıkabiliriz? Bu kısımda kaygı ve gerginlikle başa çıkma yöntemlerinden bazılarını özet olarak tanımlayacağız. Kaygı ve gerginlikle başa çıkma yollarını 2 temel grupta toplayabiliriz. Bilinçli olarak uygulanan teknikler ve farkında olmadan uyguladığımız teknikler. Farkında olmadan uyguladığımız tekniklere savunma mekanizmaları adı verilir. Savunma mekanizması kullanan birey, kaygı ve gerginliği azaltmak için bir teknik kullandığının farkında değildir. Bilinçli olarak kullandığımız teknikler, öğrenme sonunda elde ettiğimiz davranışları içerir. Kaygı ve gerginlikle başa çıkmak için bilinçli teknikleri incelemeden önce, kaygı varlığını gösteren davranış belirtilerini şöyle bir gözden geçirelim. Yan başlık. Kaygı ve gerginlik belirtileri. Tablo 9.1 kaygılı ve gergin insanda gözlenebilen belirtilerin bir listesini veriyor. Bu tabloyu okumak istiyorum. 2 sütun halinde belirtiler verilmiş. Ben sütunları ayrı ayrı okumak istiyorum. Birincisi, ilk sütun belirtileri gösteriyor. İkinci sütun ise bunların sonuçlarını da zannedersem gösteriyor. Veya tersi olabilir. Az sonra metinden bunu anlayacağız. Ben şimdi sütun halinde ikisini de vermek istiyorum ayrı ayrı. Birinci sütun, nefes darlığı, terleme, nefes alıp vermedeki düzensizlik, kesik kesik nefes alma, gerginlik, kalp çarpıntısı, aniden sinirlenme, bel ağrısı. İkinci sütun, mide ağrısı, ishal ya da kabızlık, aşırı tepkide bulunma, titreme, el ve ayak parmaklarının soğukluğu, sürekli yorgunluk, sürekli baş ağrısı, boyun kaslarının gergin olması. Ana metinden devam ediyoruz. Tabloda görülen belirtiler sizde veya yakınlarınızda varsa, bilinçli başa çıkma tekniklerinden birini veya birçoğunu kullanmayı deneyebilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken bir konu var. Bu belirtiler bedensel hastalıkların belirtileri de olabilir. Bireyde uzun zamandır gözlenmiş ve onun günlük hayatını etkiler dereceye gelmişlerse, bireyin bir doktora gidip muayene olmasında yarar vardır. Yan başlık. Bilinçli başa çıkma yollarından otohipnoz tekniği. Holland ve Tarlo adlarındaki psikologlar, otohipnoz tekniğinin kaygı ve gerginlik azaltılmasında etkin bir biçimde kullanılabileceğini savunmuşlardır. İsimden harfine vermek istiyorum. Holland, H-O-L-L-A-N-D, Tarlo, T-A-R-L-O-W, araştırma tarihi 1980. Devam ediyoruz. Alışılageldiği anlamında hipnoz, başka birinin davranış ve algılamamızı etkilemesini ifade eder. Sayfa 294. kendi denetimimiz altında yapabileceğimiz bir süreç akla gelmez. Holland ve Tarlo, bir insanın kendi kendini hipnotizma edebileceğini ve böylece istenmeyen düşünce ve duyguları atıp, daha istenilen bir düşünüş ve duyuş biçimine girerek kaygı ve gerginliğini atabileceğini ileri sürmüşlerdir. Onların teknik ve teknik şu basamakları içerir. 1. Rahat bir sandalyeye bedeninin yukarı kısmını dik tutacak biçimde oturun. Sandalye boş bir duvardan 1,5 veya 3 metre uzaklıkta olsun. Duvara gözünüz hizasından 30 santim yüksekliğinde bir noktayı bir bant yapıştırarak ya da top iğneyle işaretleyin. Gözünüzü duvardaki noktaya dikin ve hiç acele etmeden sakin bir biçimde nefes alıp vermeye başlayın. Derin ve muntazam nefes alın ve yavaş yavaş gayet sakin bir şekilde nefes verin. Her nefes alışverişte ondan sıfıra doğru birer birer sayın. Bir rakamına ulaştığınızda duvardaki noktaya bakmaya devam edin ve bu arada eliniz ve kolunuzun ağırlaşmaya başladığını ve onları kıpırdatmanızın mümkün olmadığını düşünmeye başlayın. 4. Şimdi göz kapaklarınızın gittikçe ağırlaştığını ve gözlerinizi açık tutmanın gittikçe zorlaştığını düşünmeye başlayın. Göz kapaklarınız sanki onlarda ağırlık asılıymış gibi aşağı doğru kapanıyor. Gözünüzü açık tutmak olanaksız hale geliyor. Şimdi gözlerinizi kapatın. Parantez içinde, belki bu anda göz kapaklarınız kendiliğinden kapanır. 5. İkinci adımda olduğu gibi yine ondan aşağı doğru saymaya başlayın ve her sayışta derin, muntazam ve sakin nefes alıp verin. Sadece nefesinizi düşünün ve başka hiçbir şey düşünmeyin. Nefesinizi çadırlıktan çıkan bir su buharı gibi düşünün ve sanki görüyormuş gibi buharın burnunuzdan girişini, cildinize gelişini ve sonra yine burnunuzdan çıkışını hayal edin. 6. Nefes alışveriş sayımını yaparak bir sayısına geldiğiniz zaman kendinizi bir banyo küvetinde ılık su içinde gömülmüş hissedin. Ilık suyun cildinizi nasıl sardığını düşünün. Kendinizi tamamen gevşek bırakın. Kendi kendinize gevşe, bütün vücudunu gevşek bırak deyin. Vücudunuzu suyun içinde gömülmüş ve tamamıyla gevşemiş bir durumda bırakın ve bu durumu devam ettirebildiğiniz kadar sürdürün. Aklınıza düşünceler gelmeye başlayıp günün sorunlarıyla ilgili planlar yapmaya başladığınız andan itibaren gözünüzü yavaş yavaş açın ve bir süre o durumda gözü açık kaldıktan sonra kalkıp günlük faaliyetlerinize başlayın. Baltaş ve Baltaş streslerle başa çıkma yollarını anlatırken bedenle ilgili ve zihinle ilgili olmak üzere iki grup teknikten söz etmişlerdir. Bizim yukarıda verdiğimiz teknik esasında Baltaşların vermiş olduğu değişik zihinsel tekniklere benzer. Bu tekniklere ileride sırası geldikçe değineceğiz. Yan başlık. Bilinçli başa çıkma yollarından dereceli gevşeme tekniği. Baltaşlar bedendeki kasları adım adım gevşetme yollarını şu başlar altında alırlar. Progresif gevşeme, progresif gevşeme eğitimi ve progresif gevşeme egzersizi için temel bilgiler. Burada gevşeme tekniğinden bu denli uzun söz etmeyeceğiz. Okuyucuya bir fikir vermek için Holland ve Tarlow'dan esinlenerek 24 basamaktan oluşan bir özetleme yapacağız. Daha fazla bilgi isteyen okuyucu Baltaşların yayınından yararlanabilir. Sayfa 295. Kendinize rahat bir ortam seçin. Sakin, hiç olmazsa 30 dakika sizi kimsenin rahatsız etmeyeceği bir odada, bir halı veya minder üzerinde uzanın. 1. Sağ yumruğunuzu sıkın. Bir süre tutun ve gevşetin. El kaslarınızın eliniz sıkılırken ve daha sonra gevşeyince nasıl hissettiğine dikkat edin. 2. Şimdi aynı yumruğunuzu yavaş yavaş sıkın ve bir süre sonra yavaş yavaş gevşetin. Yine dikkatinizi kaslarınızdan ayırmayın ve yumruk sıkılırken ve gevşerken nasıl bir değişiklik olduğunu gözleyin. 3. Şimdi sol yumruğunuzu sıkın ve bir süre tutun, sonra gevşetin. 4. Sol yumruğunuzu yavaş yavaş sıkın ve bir süre öyle tuttuktan sonra yavaş yavaş gevşetin. 5. Sanki bir ağırlık kaldırıyormuş gibi her iki kolunuzu da bileklerinden bükerek pazularınızı delin, kademeli olarak bu gerginliği iyice arttırın. Bu cümleyi baştan alıyorum. 5. Sanki bir ağırlık kaldırıyormuş gibi her iki kolunuzu da bileklerinden bükerek pazularınızı gerin. Kademeli olarak bu gerginliği iyice arttırın ve sonra tamamıyla gevşek bırakın. 6. Beşinci basamağı yavaş yavaş tekrar edin. 7. Kolunuzu aşağıya indirin. Ellerinizin arkasını bacaklarınızın üzerine koyun ve kollarınızı geriye doğru gittikçe artan bir kuvvette itin. Daha sonra tümden gevşetin ve kolunuzun arka kısmında yer alan kaslarınızın farkına varın. 8. Şimdi kollarınızı bedeninizin yan taraflarına bırakın ve bütünüyle gevşetin. Ve gerginliğin kolunuzdan akıp dışarı çıktığını hayal edin. 9. Kaslarınızı yukarı doğru kaldırarak alnınızı karıştırın ve gerin. Bir süre öyle gergin tuttuktan sonra gevşetin ve serbest bırakın. Sayfa 296. 10. Alnınızda kaşlarınızın arasında kalan kısmı iyice gerin ve bir süre gergin tuttuktan sonra gevşetin, rahat bırakın. 11. Göz kapaklarınızı sıkı sıkıya kapatın. Bir süre iyice sıkın. Daha sonra gözünüzü açmadan göz kapaklarınızı gevşetin. Göz kapaklarınızın ve gözünüzün çevresindeki kasların gergin ve gevşek olmaları arasındaki derin farka dikkat edin. 12. Dişlerinizi sıkarak çene ve şakak kaslarınızı iyice gerin. Bir süre sonra gevşek bırakarak çeneniz ve gevşek bir şekilde ağzınız yarı açık kalacak bir biçimde bırakın. 13. Boyun kaslarınızın farkına varmak için kafanızı arkaya doğru atın ve boynunuzun arkasındaki kasları iyice gerin. Daha sonra kaslarınız gergin durumdayken başınızı önce sağa sonra sola çevirin. Daha sonra da öne doğru eğin. Bir süre gergin tuttuktan sonra gevşetin. 14. Omuzlarınızı yukarı doğru kaldırıp omuzla boyun arasında kalan kasları gerin. Bir süre gergin tutun ve daha sonra bütünüyle gevşetin. 15. Omuzlarınızı, daha sonra kollarınızı, ensenizi, boynunuzu, çenenizi, göz kapaklarınızı ve alnınızı tamamıyla gevşetin. Yorgunluğu ve gerginliğin yukarıdan aşağı doğru omuzlarınızdan kollarınıza, oradan da parmak ucunuzdan yere akıp döküldüğünü hayal edin. Gerginliğinizin gittikçe hafiflemekte olduğuna dikkat edin. 16. Derin nefes alın ve göğsünüzde oluşan gerginliğe dikkat edin. Nefesinizi tutun ve göğüs kaslarınızın gerginliğini gözleyin. Şimdi nefes vererek tümden gevşeyin. 17. Şimdi yavaş yavaş ve düzenli bir şekilde nefes alıp vermeye başlayın. Her nefes verişte bedeninizin gevşediğini düşünün. Nefes alıp vermeye devam edin. Ve bedeninizin diğer kısımlarındaki yorgunluğun nefes alıp verirken gittikçe kaybolup gittiğini gözleyin. 18. Şimdi karın kaslarınızı kasın ve bir süre gergin tutun. Daha sonra gevşetin ve karın kaslarınızın gergin ve gevşek oldukları zaman aralarındaki büyük farka dikkat edin. 19. Omuriliğinizin iki yanındaki kasları gerin. Bedenin diğer yerleri gevşekken bu kasların gergin olmasına dikkat edin. Bu kasları biraz gergin tuttuktan sonra gevşetin ve aradaki farka dikkat edin. 20. Nefes alıp vermeye devam edin ve bedeninizin üst ya da alt kısmında gergin hangi kas varsa gevşetin. Bedeninizde hiçbir gergin kas kalmayıncaya kadar gevşemeye devam edin. 21. Şimdi kalça ve bacaklarınızın kaslarını iyice gerin ve bir süre sonra gevşetin. Bu kaslarınızın gergin veya gevşek olmaları arasındaki büyük farka dikkat edin. 22. Topuklarınızı kaldırmadan ayak uçlarınızı yukarı doğru kaldırarak baldır ve kaslarınızdaki gerginliği arttırın. Kaslarınız gerginken ayak parmaklarınızı oynatarak kas gerginliğinizin iyice farkına varın. Daha sonra ayak ucunuzu normal duruma getirip kaslarınızı tamamıyla gevşeterek aradaki farkı gözleyin. Sayfa 297. 23. Topuklarınızı kaldırmadan ayak uçlarınızı geriye doğru iterek diz altındaki baldır kemiklerinin ön kısmındaki kasları gerginleştirin. Bu kasları bir süre gergin tutun. Daha sonra gevşetin ve aradaki farkı gözleyin. 24. Şimdi bütün bedeni gözden geçirin ve başınızdan başlayıp ayak ucuna kadar kaslarınızın tümünü gevşetin. Baş, alın, göz kapakları, çene, boyun ve ense, omuzlar, kollar, göğüs, karın, kalça, bacak, baldır ve ayak kasları tümden gevşek bir şekilde yatın. Düzgün nefes alıp vermeye devam edin. Kaslarınızdaki gerginliğin kollarınızdan ve bacağınızdan akıp gittiğini gözleyin. Bu şekilde 5-10 dakika rahatça yatın. Burada önemli nokta kaslarınız gergin ve gevşek olduğunda ne kadar farklı olduklarını hatırlamanızdır. Bu egzersizi birçok kere yaptıktan sonra zihin yoluyla verdiğiniz emirlere kaslarınız hemen uymaya başlar. İleride herhangi bir gün göğüs kaslarınızın gergin olduğunu ve nefes alıp veriş düzeninizin bozulduğunu gözlediğiniz zaman bu kasları önce gerip daha sonra tamamıyla gevşeterek kas gerginliğini önlemeniz mümkün olur. Yukarıda verilen türden bir gevşeme ve rahatlama tekniği işten geldikten sonra her gün 15-20 dakika uygulanırsa kaygı ve gerginlik büyük ölçüde azalır. Zaman geçtikçe bedeniniz bu tekniğe alışarak daha derin düzeylerde dinlenme imkanı yaratır. Günlük hayatın getirdiği kaygı ve gerginlikten kurtulmak isteyen okuyucu bu teknikten ya da Baltaş ve Baltaş'ın önerdiği buna benzer tekniklerden yararlanabilir. Yan başlık: bilinçli başa çıkma yollarından kaynağı bulma tekniği. Otohipnoz ve gevşeme tekniğinin yanı sıra kaygıya yol açan nedenleri bulup çıkarıp anlayarak da kaygının şiddetini azaltmak imkanı vardır. Kaygıya yol açan nedenler ve ya bireyin içinde bulunduğu ortamda ya da bireyin benlik kavramıyla ilgili olarak onun itersizlik duygusunda yatar. Bu nedenle kaygıya yol açan temel nedenleri anlamak kolay bir iş değildir. Ne var ki bakıp usanmadan yapacağımız bir iş gözlem sonucu bizi kaygılandıran olay ya da durumları anlama imkanımız vardır. Aşağıdaki yöntem bu amaçla verilmiştir ya da ya annen ya da size uygun ufak bazı değişiklikler yaparak uygulayabilirsiniz. 1. Kaygınızın farkına varın ve kaygılı olduğunuzu kabul edin. En önemli adımlardan biri budur. Kaygılı olduğunuzun farkına varamazsanız kendi kendinize yardımcı olamazsınız. Siz kaygılıyken bedeniniz ve ona bağlı olarak davranışlarınız az veya çok değişir. Örneğin daha yüzeysel solunum, daha sık kalp çarpması, dikkatinizi belirli bir konuda toplayamama, hemencecik alınma ve en ufak bir şeye öfkelenme gibi belirtiler kaygı sonucu ortaya çıkar. Bedeninizin her davranışlarınızın farkındaysanız bu değişiklikleri hemen gözleyebilirsiniz. Kaygılı olduğunuzun farkına vardığınızda önünüzdeki iki olanak vardır. Kaygılı olduğunuzu ya kabul eder ya da etmezsiniz. Kaygılı olduğunuzu kabul etmezseniz bundan sonraki adımları uygulama imkanı bulamazsınız. Sayfa 298. 2. İçinde bulunduğunuz durumdan bir süre uzaklaşın ve durumunuzu gözden geçirin. Örneğin evdesiniz ve ev ortamındayken kaygılı duruma girdiğinizi fark ettiniz. Bu kaygının altında yatan nedenleri bulmaya karar verdiniz. Kararınızı uygulamaya koyabilmek için ev ortamından bir süre uzaklaşın ve ev durumunuzu gözden geçirin. Bir süre uzaklaşmak değişik biçimlerde yapılabilir. Bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. 2-3 saatlik bir vapur veya otobüs yolculuğu yapabilirsiniz. Veya bir parka gidip kuşlara yem atarak zamanınızı geçirebilirsiniz. Ne yaptığınız önemli değil. Önemli olan bir süre ev ortamından uzaklaşmanızdır. Kaygınız iş ortamıyla ilgili ise işten bir süre uzaklaşın. Ya da iş başında olmadığınız bir zamanda aşağıdaki basamakları gözden geçirmeye devam edin. 3. Kendinizi en rahat hissedeceğiniz ortamı hayal edin. Farz edelim ki ya yeni evlisiniz. Eşinizin ablası sizin bulunduğunuz şehirdeki belirli bir doktora da tedavi olmak için 2 hafta kadar sizin evinizde kalacak. Eşinizin ablasına yardımcı olmayı içtenlikle istiyorsunuz. Ne var ki ilk ve ikinci adımlarda belirtildiği gibi kaygılanmaya başladığınızı fark ettiniz ve kaygının temelinde yatan nedenleri bulmak için bir parkta bir yürüyüşe çıktınız.